Kayıp Gül, Serdar Özkan, 7. ayrım. Yine de daha uzun vadeli planların olmalı. Bir planım var tabii ki. San Francisco'dan San Diego'da yaşadığım küçük kasabaya kadar uzanan sahil hattında resimler yapmayı planlıyorum. Yaz sonunda resimleri yaptığım yerlerden birinde bir sergi açacağım. Demek buralı değildi Matyas. Bunu daha önceden de tahmin etmişti aslında. Ama Matyas'ın oracıkta o şekilde sanki çok sıradan bir şey söylüyormuş gibi San Diego'da yaşadığım küçük kasaba deyivermesi Diana'da hiç de yabancı olmadığı bir his uyandırmıştı. Yalnızlık. Ve hatta diye ekledi Matyas Diana'nın düşüncelerini bölerek serginin ismini bile planladım. Kaliforniya'nın değişen sahilleri. Hoş isim. Ama bu resim projemi zamanında tamamlayabilir miyim, tamamlayamaz mıyım onu bilmiyorum. Bildiğim başka şeyler de var. Projeyi tamamladığım zaman sergiyi açacak parayı denkleştirebilir miyim? Denkleştirirsem sergi için uygun bir yer bulabilir miyim? Bulursam belediyeden izin alabilir miyim? Alırsam sergiyi gerektiği gibi duyurabilir miyim? Duyurursam ilgi olur mu? İlgi olursa ne olur? Her şey istediğim gibi gitse bile mutlu olabilir miyim? Olursam bu ne kadar sürer? Uzun sürse bile mutluluğumun bozulmasını engelleyebilir miyim? Engellersem o mutluluğu kaybetmenin korkusuyla başa çıkabilir miyim? Ve bilemediğim şeylerin listesi böylece sürüp gidiyor. İşte bu yüzden tek hedefim resim yapmak. Peki diyelim ki sergi oldu. Nerede açmayı düşünüyorsun? Henüz belli değil. Yola çıkmadan bir karar almıştım. En sevdiğim resmi nerede yapmışsam sergide orada açacağım. İkisi de tabaklarındaki ilk kurabiyelerini bitirmişlerdi. Diana'nın tabağında çikolatalı, Matyas'ın da ise vanilyalı olan kalmıştı. Kurabiyeleri yiyiş sıralarındaki fark Diana'nın dikkatini çekmişti. O daha çok sevdiği kurabiyeyi sona saklamış, Matyas ise önce yemişti. Söz sırası bende diye düşündü Diana, kendi tabağındaki çikolatalı kurabiyeyi göstererek. Bak dedi. Bu kurabiye de benim gelecekten daha fazla büyülendiğimi doğruluyor. Küçüklüğümden beri hep böyle yaparım. Sevdiğim yemekleri sona saklarım. Ama yenme sırası onlara gelinceye kadar genellikle doymuş olurum. Bugün de öyle oldu galiba. Yiyemeyecek kadar toksun demek. Çikolatalı kurabiyen el değmemiş olarak geçmişte mi kaldı yani? İkisi de gülümseyerek bakışlarını kaçırma ihtiyacı hissedene kadar birbirlerine baktılar. 5 saniyeden uzun sürmeyen bu bakışla belki de 5 saatlik bir sohbete sığmayacak şeyler anlatmışlardı birbirlerine. Diana saatine baktı, epey geç oldu. Matyas hesabı istedi. Diana, yine de sen bilirsin ama canını sıkan şeyden biraz bahsetmek istersen ben dinlemeye hazırım. Diana'nın gözleri boşluğa dalıp gitti bir an, sonra kendini topladı ve son 5 aya yayılan kabusun kısa bir özetini yapmaya başladı Matyas'a. Matyas bir şey sormadan, söylemeden Diana'nın anlattıklarını pür dikkat dinlemişti. Ne söyleyeceğini bilmediğinden üzgünüm demekle yetindi. Beni en çok üzen de annemin yok olduğu fikri diye söze devam etti Diana. Annesiz kalmaktan bile daha acı bu. Keşke ömrümün sonuna kadar annemi hiç görmeyecek, sesini hiç duymayacak olsaydım da annem bir yerlerde yaşasaydı. Matyas Diana'nın gözlerinin dolduğunu fark etti. Diana dedi hafif bir sesle, seni yerinde olmadığım için acının büyüklüğünü anlayabilmeme imkan yok. Ne söylesem bir şey ifade etmeyecek. Belki aynı şey değil biliyorum ama ben de büyük annemi kaybettiğimde kendimi çok kötü hissetmiştim. Bir türlü kabullenemiyordum. İşte tam o günlerde bir kitapta kısacık bir öykü okudum. Oldukça etkilemişti beni. Diana eskiden annesinden dinlediği öyküleri anımsadı ve gözlerinde biriken yaşlar yanağından aşağıya süzüldü. Dinlemek isterim. Matyas anlatmaya başladı. Okyanusta güneşin ve rüzgarın tadına vararak mutluluk içinde yol alan bir dalga varmış. Çevresine gülücükler saçarak hızla akıp gidiyormuş karaya doğru. Ama bir süre sonra önündeki dalgaların birer birer kıyıdaki dev kayalara çarptıklarını fark etmiş. Dehşete kapılmış. Aman Tanrım, benim sonum da aynı onlarınki gibi olacak. Yok olup gideceğim birazdan diye ağlamaya başlamış. Onun yanından geçen başka bir dalga bizim dalganın halini görünce sormuş. Ne oldu sana böyle? Niçin bu kadar üzgünsün? Bak hava ne kadar güzel. Güneş, rüzgar, martılar. Bizimki cevap vermiş. Önümüzdeki dalgaları görmüyor musun sen? Hepsi büyük bir hızla kayalara çarpıp yok oluyorlar feci şekilde. Birazdan biz de onlar gibi olacağız. Hayır, yanılıyorsun demiş öbür dalga. Bir dalga değilsin sen. Okyanustan bir parçasın. Bu öykü ve öyküyü anlatırken Matyas'ın gözlerindeki içtenlik Diana'yı biraz rahatlatmıştı. O an birden içinden onun masada duran ellerine uzanmak geldiyse de kendini tuttu ve bakışlarıyla teşekkür etmekle yetindi. Az sonra garson bir istiridye kabuğunun içinde hesabı getirdi. Diana ödemek için uzandığında "Lütfen," dedi Matyas. "Ben davet etmiştim." Parka dönerlerken Diana aniden yaşlı zencinin söylediği şeyi anımsadı. "Aynı sen olan o kimse, işte o ressamla tanışacak bir vakitte," demişti yaşlı zenci. Bundan Matyas'a bahsetmeyi, "onu eğer bir gün Mary ile karşılaşacak olursan, onu ben zannetme sakın," demeyi düşündü bir an. Ama işin içine yaşlı zenciyi karıştırmak istemediğinden bundan vazgeçti. Tuvalin yanına vardıklarında Diana Matyas'a elini uzattı. "Çok keyifli bir akşam geçirdim Matyas ya da John. Teşekkürler." "Asıl ben teşekkür ederim." Diana o anda ona San Francisco'dan ne zaman ayrılacağını sormayı, "beni şu ilerideki otelden bulabilirsin," demeyi, hatta oraya davet ederek onu ucuz konaklamadan kurtarmayı çok istemişti ama hiçbirini yapmadan oradan ayrıldı. 19. Diana resim odasından aşağı indiğinde saat gece yarısını geçiyordu. Üstüne başına bulaşan mavi boyaları aldırmadan kendini yatağa attı. Tahmin ettiği gibi nevresim ve çarşafa boya bulaştı. Deniz resmi yapmanın bedeli diye düşündü. Suç aslında resmin temasında değildi. Denediği yeni metottaydı. İşe bir dönem aldığı resim derslerinde öğrendiği tüm kuralları bir kenara koyarak başlamıştı. Lorena McKinnitt'in mistik melodileri eşliğinde avucuna sıktığı bir tomar mavi boyayı iki eliyle daireler yapa yapa tuvale rastgele yaymıştı. Uzun bir aradan sonra tekrar resim yapmasını, Matyas'a borçlu olduğunu hissediyordu bir anlamda. Ondan dinlediği minik öykü içini huzur doldurmuştu. Bu hali kaybetmek istemiyor, hatta annesi için bir şeyler yaparak pekiştirmek istiyordu. Gece lambasının önündeki yeşil zarfa uzandı ve uyumadan evvel Mary'nin ikinci mektubunu bir kez daha okudu. İkinci mektup, Bahçedeki Yol, 22 Şubat. Sevgili annem, çocukluk yıllarımda başkalarına rağmen sana kavuşma düşümü koruyabilmiştim. Yine de onların beni bir başkasına çevirme çabaları karşısında gücümün giderek azaldığını hissediyordum. İşte o günlerde bir gece rüyamda okyanusta akıntıya kapılmış küçük bir sandalda gördüm kendimi. Üstümde süt beyaz geceliğe benzer bir giysi, başımda ise kavun içi bir şapka vardı. Ufukta hava açıktı ama sandalda beni oraya ulaştıracak ne bir yelken ne de bir kürek vardı. Çaresizlik içinde beklerken gri bulutların ardından seslendin bana. "Mary, bana dön." "Neredesin anne?" "Sen beni hiç kaybetmedin, her an seninleyim." "O zaman senin için göremiyorum. Çünkü sen benimle değilsin. Peki seninle olmayı nasıl başarabilirim?" "Beni kendinde gör. Bunu beceremiyorum." "Öyleyse hediyelerimde gör beni." İşte tam o sırada kulakları sağır eden bir gürültüyle gök yarıldı ve ışıktan bir el uzanarak şapkamı çıkarıp başıma beyaz güllerden örülmüş bir taç kondurdu. "El senin elinde anneciğim. Tacım ise bugüne kadar aldığım en güzel hediye. Bir süre hediyenin güzelliğini suya vuran aksinden izledim. Ardından şiddetli bir fırtına koptu. Sandal dev dalgalar arasında bir o yana bir bu yana savruluyordu. Sandalın içinde yere kapanıp "anne yardım et" diye ağlamaya başladım. Çok geçmeden fırtına dindi, yağmur yağdı, deniz duruldu. Suya tekrar baktığımda tacımı başımda göremedim. O an bana ait her şeyin uçup gittiğini hissettim. İçi kazınmış bir deniz kabuğuydum artık. Kanatsız bir şahin, kurak bir ırmak, kokusuz bir güldüm. Ama her şeye rağmen şahindim, ırmaktım, güldüm. Bir an önce tacımı aramalıydım. Gözün erişebildiği her yere baktım. Sandalda aradım onu, denizde, adada, gökte ama bulamadım. Sana seslendim. Anne, tacım nerede? Başını öne eğ Mary. Dediğini yapar yapmaz sudaki akiste tacımın başımın arkasına kaymış olduğunu gördüm. Çok geçmeden benimle tekrar konuştun. Ama sesin artık gökten değil, tacımdaki güllerden geliyordu. Mary yavrum, kaybettiğini zannetmemek için sende olanı ötende arama. O anda okyanusun ortasından bir saray yükseldi. Sarayın yakınında duvarların rengarenk güller taşan, içinden bülbül sesleri duyulan bir bahçe vardı. Bana bir kez daha seslendin. Sesimi duymak istiyorsan o bahçedeki yolda yürü. Bahçıvanın elini tut ve gülleri dinle. Orası bana çok uzak. Aramızda koca bir okyanus var. Hem ben yüzme bilmiyorum ki. Korkma, sadece yürü. Eğer yükünü bırakırsan su seni taşır. Benim yüküm yok ki. Suyun seni taşımayacağını düşünmen ağır bir yüktür. Şimdi onu bırak ve yürü. Bahçedeki yol nereye varıyor peki? Bana. Yani bu dünyada mı kavuşacağım sana? Evet, bu dünyada. Bu rüya hiç aklımdan çıkmıyor. Sürekli onun gerçekleşeceği günün hayalini kuruyordum. Bu rüyadan 3 yıl sonra bir arkadaşımın ailesiyle çıktığım bir seyahatte kaldığımız otelin arkasına gizlenmiş bir gül bahçesi gördüm. Otelin az ilerisindeki Topkapı Sarayı rüyamdaki saraya çok benziyordu. O bahçeyi ve sarayı daha görür görmez gitmemi istediğin bahçenin orası olabileceğini hissetmiştim. Yanılmamışım. Otelin sahibesi Zeynep Hanım bambaşka biriydi. Bunca zamandır beklediğim bir bilendi o. Bana senin sesini duyuracak kişiydi. Beni günlerce köşkünde ağırladı, bahçesinde büyülü gezintilere çıkardı ve sadece birkaç günde ileride gülleri duymamı sağlayacak şeyler öğretti. İşte o günlerde kalbime ekilen tohumlar sayesinde seneler sonra evimde bir gülün bana seslendiğini duydum. Sana yolculuğumun 3. döneminden, yani gülümle konuştuğum andan bir sonraki mektubumda bahsedebilmek ümidiyle. Mary. Bu mektubu ilk kez okumuyordu Diana ama bu kez içinde Mary'e karşı bir yumuşama hissetmişti. İkizinin hayatını nasıl da annesine kavuşmaya adadığını düşünmüştü. Onun annesine beslediği hislerin gücünü, hiç eksilmeyen özlemini, onu bulma azmini. Evet, belki biraz fazla hayal kuruyordu Mary, belki yaşadıklarından çok yaşamak istediklerini yazmıştı mektuplarında. Belki bir deliydi, belki de bir fantazi meraklısı. Ama şüphe götürmez bir gerçek vardı ki Mary annesine aşıktı. Üstelik o kendisinin bir türlü beceremediği şeyi başarmış, annesini bunca yıl içinde yaşatabilmişti. Ve şimdi belki de tam annesine kavuşmak üzere olduğunu sandığı şu günlerde onu sonsuza dek kaybetmişti. Kim bilir, belki bu durumdan henüz haberi bile yoktu Mary'nin. Belki de annesinin öleceğini öğrendiği için canına kıymaya karar vermişti. Sırf bir an önce ona kavuşabilmek için. Gerçi annesi ona rüyasında birbirlerine bu dünyada kavuşacaklarını söylemişti ama Mary'nin kendisine kurduğu o düşler dünyası bu sözün doğru çıkmamasıyla yıkılıyordu. Mary annesine bu dünyada kavuşamayacaktı artık. Tıpkı benim gibi diye düşündü Diana. 20. Resmini gece yarısı bitirmişti ressam. Gün ağarmak üzereydi ama o hala gece boyunca cevabını bulamadığı soruyla boğuşuyordu. Serginin ismini San Francisco sahilleri olarak değiştirsem mi? Deniz bu sahilde de sürekli değiştiğine göre yaz boyunca yakınlarda küçük bir kulübe kiralar, bütün resimlerini bu parkta yapardı. Bu çok keyifli olurdu şüphesiz ama yine de bir türlü karar veremiyordu. İlham dolu bir yaz uğruna biteceğini bildiği bir ilişkiye başlamak istemiyordu. Cipine giderek buzluktan 2 şişe kola çıkardı. Bu hareketi henüz mesai oturuşuna geçmemiş olan yaşlı zencinin gözünden kaçmadı. Sersem gibi görünüyorsun, gel buraya. Yaşlı zenci ressamın uzattığı kola şişelerini alırken söylendi. Sabahın köründe koladan başka getirecek şey bulamadın mı? Hem sana domates suyu getir dememiş miydim? Yüzleri okuduğunu söylemiştin, yanılıyor muyum? Öyle diyorsan demişimdir. Ama sana pahalıya patlar evlat, baştan söyleyeyim. Az önce 10 maddelik bir liste karaladım. Nasıl birini arıyorum listesi. 2. maddeden 10'uncuya kadar hepsi ona uydu, biliyor musun? Oysa ben hesap kitaptan hiç haz etmediğimi sanırdım. Senin listenden bana ne evlat? Sen ne istiyorsan onu söyle. Belki listemin ilk maddesi üzerine bir iki şey söyleyebilirsin diye düşünmüştüm. Diğer maddelerin toplamından bile daha önemli benim için. Nasıl bir maddeymiş o öyle? Yüzünde bir ışık olması. Ya, nasıl bir ışıkmış bu? Daha önce kimse de görmediğim ama görür görmez tanıyacağım bir ışık. Ne yazık ki bu onun yüzünde de yok. Ne işe yarıyormuş bu ışık peki? Ruh eşimi bulduğumu gösteren bir işaret. Ruh, eş, bilmece gibi konuşup durma evlat. Ne söyleyeceksen söyle. Ressam eliyle denizi işaret etti. Her gün binlerce insan bakıyor oraya, aynı şeye. Çoğu kimse bir deniz görüyor orada ama kimisi farklı şeyler görüyor. Acaba bugüne kadar orada hiç kavrulan bir çöl gören oldu mu? Ya da bir dağ? Bunu bana yapma evlat. Eğer bir gün ben orada bir çöl gördüğümü ya da bir çöle baktığımda bu denizi gördüğümü söylersem bana inanan olur mu acaba? Yaptın işte, yaptın. Ne olur bu yaşlı adama acı. Söylemeye çalıştığım ruh eşim tüm dünyaya yalan söylediğimi düşündüğünde bana inanan kimsedir. Hatta dahası bana göremediğim kum tepelerini, fark edemediğim koyları gösterendir. Hey hey, mola dedi yaşlı zenci eliyle mola işareti yaparak. Evlat, şu andan itibaren senin anlattıklarından da para almaya karar vermiş bulunuyorum. Bundan böyle izinsiz kurduğun her cümle bir dolar. Affedersin dedi ressam gülerek. Sana tek diyeceğim şu evlat, kusura bakma ama benim yüzleri okumamla senin bizim küçük hanımın yüzünde aradığın ışığın pek bir alakası yok. Yüzlerde ışık görmek o kadar kolay mı öyle? Bu koca ömürde ben bile sadece bir kişinin yüzünde ışık gördüm, Joe'nun. Kardeşim Joe'nun yüzünde gördüm o ışığı. Apaydınlıktı, sene 1962, son modeldi, Cadillac, metalik siyah, kara ince. Ben kapısıyla uğraşırken Joe da etrafı kolaçan ediyordu. Görünürde işler yolundaydı aslında. Ama sonra bir iki ayak sesi duyuldu. Hemen Joe'ya döndüm. İşte o an gözlerim kamaştı. Eyalet polisinin 500 wattlık fenerleri sağ olsun Joe'nun yüzü ışıl ışıl olmuştu. Aydınlanmıştı bizim ahlaksız Joe. Ah o aynasızlar ah. Ah kara ince ah. Ressam gülümsedi. Her neyse, sadede gelelim evlat. Gidecek misin, kalacak mısın? Bu saatte niye buradayım sanıyorsun? Tavsiyelere açığım. Ama bildiğim bir şey var. Eğer gidersem geri dönmeyi düşünmüyorum. Ressam bir an durup konuşmasını sürdürdü. Bir şeylere başlamak ikimize de haksızlık olur. Yeteri kadar saçmaladım zaten. Başından beri biliyordum ama kendimi tutamadım işte. Laf açtım, onu kahve içmeye davet ettim, anlattım, anlamaya çalıştım. En kötüsü de onu etkilemek istedim. Hiçbiri olmamalıydı. Şimdi de kalkmış, ona veda bile etmeden buralardan gitmeyi düşünüyorum. Sen söyle ne yapmalıyım? Git. Yanından mı, şehirden mi? Bildiğin şeyleri sorma evlat. Bana göre kal, sana göre git. Ben eğlen derim. Küçük hanımı tanı, gez, dolaş, mutlu ol onunla. Ama sen gideceksin. Çünkü kendini kalmaya ikna edemediğin için yanıma geldin. Daha sen yanıma oturmadan yüzünden gideceğini okumuştum. İşte yüzleri böyle okurum ben. İki şişe kola dört papel eder. Ben onurlu bir adamım, unutma. Mesleğime de saygım var. Ressam bir süre sessiz kaldıktan sonra elini yaşlı zenciye uzattı. Kısa sohbetlerimizi özleyeceğim dostum. 21. İnsan birkaç günde bile değişebilir demişti Matyas. Peki bir günde değişebilir miydi? Bir gün sevecen, hatta duyarlı görünen biri ertesi gün ona veda bile etmeden çekip gidebilir miydi? Son 6 akşamdır ortalıkta görünmediğine göre gidebilirmiş demek diye düşündü Diana. Akşam yürüyüşünden yeni dönmüş, telefon defterindeki isimleri karıştırıyor. Bir taraftan da bu kadar insanla ne zaman tanıştığını merak ediyordu. 7. ayrımın sonu sayfa 95, devamı 8. ayrımda.